Ayrım 14.
Bir araba onlara adeta sürünerek geçti. Bu yüzden yolun kenarına kaçmak zorunda kaldılar. Kırçıl sakallı adam, "Budala gençler" diye homurdandı. Gençlerden birinin omuzlarına kadar inen saçları, koskocaman yuvarlak gözlükleri vardı. Diğeri ise uzun favorileriyle bir İspanyola benziyordu. Miranda sordu. "Annem benim için endişelenmez değil mi?" "Senin için endişelenme fırsatı bulamayacak. O üzülmeye başladığı sırada sen gideceğin yere erişmiş olacaksın." Londra'da Hercule Poirot telefonu açar açmaz Bayan Oliver'ın heyecanlı sesini duydu. "Miranda'yı kaybettik." "Kayıp mı ettiniz? Ne demek istiyorsunuz?" "Karagül'de yemek yiyecektik. Tuvalete gitti ve geri gelmedi. Biri onun yaşlıca bir adamın kullandığı bir arabaya gittiğini söyledi. Ama belki de gördüğü Miranda değildi. Başka bir kızdı. O... Bir kızla birlikte gitmeliydi tuvalete. İkiniz de onu gözünüzün önünden ayırmamalıydınız. Size tehlikeli olduğunu söylemiştim. Bayan Butler endişeli mi?" "Tabii endişeli. Ne sanıyorsunuz? Zavallı telaşından çılgına döndü. Polise telefon etmek istiyor." "Evet, en doğrusu da bu olur. Onlara ben de telefon edeceğim." "Fakat Miranda neden tehlikede?" "Bilmiyor musunuz? Bunu şimdiye kadar tahmin etmeliydiniz." diyerek ekledi. "Ceset bulundu. Haberi yeni aldım." "Hangi ceset?" "Kuyudaki ceset tabii. Hangisi olacak?" 23. Miranda etrafına bakınarak, "Çok güzel" dedi. Kilterbury gerçekten güzel bir yerdi ama oradaki harabeler pek meşhur değildi. Yüzlerce yıl önce karma karışık olmuştu bunlar. Ancak şurada burada yüksek megalite rastlanıyordu. Yüzyılların gerisinde kalmış ayinlerin birer kalıntısıydılar bunlar. Miranda merakla sorular sorup duruyordu. "Bu taşları neden buralara dikmişler?" "Ayinler için. Önce dua edilir, sonra kurbanlar kesilirmiş." "Kurbanın ne olduğunu biliyorsun değil mi?" "Miranda, yani anlıyorsun." "Öyle sanıyorum." "Bunun yapılması lazım, çok önemli." "Yani bu bir ceza değil mi? Bambaşka bir şey mi?" "Evet, bambaşka bir şey. Başkalarının yaşayabilmesi için öleceksin. Güzelliğin yaşayabilmesi için öleceksin sen. Güzelliğin var olması için. İşte en önemli olanı da bu. Buna kurban edilmek denir." "Fakat ben..." "Evet Miranda." "Ben yaptığın bir şey başkasının ölümüne neden olduğu için ölmem gerektiğini düşünüyordum. Kurban edilmenin bu olduğunu sanıyordum." "Bu da nereden aklına geldi?" "Joyce'u düşünüyordum da. Eğer ona bir şeyden söz etmeseydim, zavallı kızcağız da ölmezdi. Öyle değil mi?" "Belki." "Joyce öldüğünden beri çok üzüntülüydüm. Ona konuyu anlatmam şart değildi, öyle değil mi? Ama bunu ona benim de önemli şeyler bildiğimi göstermek için açıkladım. Çünkü o Hindistan'a gitmişti. Bunu anlatıp duruyordu. Kaplanlardan, fillerden, onların üzerindeki sırmalı örtülerden, süslerinden söz ediyordu. Ben de birdenbire bildiğim bir sırrı başkasının da öğrenmesini istedim. Çünkü o meseleyi daha önce düşünmemiştim." Bir an durduktan sonra ekledi. O da bir kurban mıydı?" "Bir bakıma." Miranda'nın yüzünde düşünceli bir ifade vardı. "Vakit gelmedi mi?" "Güneşin yeri henüz uygun değil. 5 dakika sonra güneşin ışınları taşa vuracak." Yine sessiz sedasız otomobilin yanında oturdular. Miranda'nın yanındaki adam başını kaldırarak ufka doğru yaklaşmakta olan güneşe baktı. "Vakit geldi sanırım. İşte eşsiz bir an bu. Hiç kimse yok. Kimse buraya bu saatte gelerek manzarayı seyretmek için Kilterbury tepesine çıkmaz. Önce sana çift taraflı baltayı göstereceğim. Taşın üzerine oyulmuş olan çift taraflı baltayı. Bunu yüzlerce yıl önce Miken ve Grit'ten geldikleri zaman yapmışlar. Ne harika bir şey değil mi Miranda?" Kız başını salladı. "Evet, çok. Baltayı bana göster." En tepedeki taşın yanına gittiler. Bunun önünde yerde büyük bir monolit yatıyordu. "Mutlu musun Miranda?" "Evet, çok mutluyum." "İşte işaret burada." "Bu gerçekten çift taraflı balta mı?" "Evet, zamanla biraz aşınmış ama balta. Bu bir sembol. Elini onun üzerine koy. Şimdi seninle geçmiş, gelecek ve güzelliğin şerefini içeceğiz." Miranda, "Ah ne kadar güzel" diye mırıldandı. Adam kızın eline altın bir kupa sıkıştırdı. Yanındaki termostan buna altın gibi parıltılı bir sıvı doldurdu. "Meyve tadında bu, şeftali lezzetinde. İç onu Miranda. O zaman daha da mutlu olacaksın." Miranda altın kupadaki içkiyi kokladı. Evet, gerçekten şeftali kokuyor bu. Ah bak, güneş tam dünyanın kenarına ilişmiş gibi duruyor. Rengi de kızılımsı. Adam Miranda'yı güneşe doğru çevirdi. Kupayı kaldır ve iç. Kız itaatli bir tavırla kupayı kaldırdı. Bir eli megalit taşın üzerinde, o yarı aşınmış işaretin üstündeydi. Adam ise arkasına geçmişti. İki kişinin yarı büklüm yamacı tırmandıklarının farkında da değildi. Miranda da öyle. Çünkü hem onun hem de adamın yeni gelenlere arkaları dönüktü. Güzelliğin şerefine iç Miranda. Arkalarından bir ses. Zor içer dedi. Gül pembemsi kadife bir ceket sakallı adamın başına atladı. Elindeki bıçak bir vuruşta yere düşürüldü. Nick Ransom, Miranda'yı sıkıca yakalayarak onu hala boğuşmakta olan iki kişinin yanından uzaklaştırdı. Seni küçük budala diye homurdanıyordu. Sen kalk, çılgın bir katille buraya gel. Ne yaptığını biliyor musun? Miranda, aslında biliyordum dedi. Kurban edilecektim sanırım. Çünkü bütün suç bendeydi. Joyce benim yüzümden öldürülmüştü. Onun için kurban edilmem de doğru bir şey olacaktı. Bir çeşit ayin sayılacaktı bu. Hadi oradan. Ayinler ve kurbanlardan söz ederek saçmalayıp durma. Diğer kızı buldular. Ortadan kaybolmuş olan o hizmetçi kızı. Herkes onun sahte bir vasiyetname hazırladığı için korkup kaçtığını sanıyordu. Zavallı Olga kaçmamış. Onun ölüsünü kuyuda buldular. Miranda birdenbire ızdırapla acı acı bağırdı. Dilek kuyusunda mı? Bulmayı çok istediğim o kuyuda mı? Ölüyü onun için bulmadıklarını umarım. Onu kuyuya kim atmış? Seni buraya getiren alçak tabii ki. 24. Dört adam yine aynı odada oturmuş, Hercule Poirot'a bakıyorlardı. Timothy Raglan, baş müfettiş Spence ve polis müdürünün yüzlerinde bir müjdeyi bekleyen adamlara özgü o memnun ifade vardı. Savcı yardımcısı ise, görmedikçe inanmam dermiş gibi bir tavırla oturuyordu. Polis müdürü, işte Monsieur Poirot diye söze başladı. Hepimiz de burada toplandık. Poirot eliyle bir işaret yaptı. Müfettiş Raglan ayağa kalkarak odadan çıktı. Tekrar geri döndüğü zaman yanında 30'unu biraz geçmiş güzel bir kadın, bir kız ve iki delikanlı vardı. Belçikalı onları polis müdürüyle tanıştırdı. Bayan Judith Butler, Miss Miranda Butler, Bay Nick Ransom ve Bay Desmond Holland. Poirot ayağa kalkarak Miranda'nın elini tuttu. Gel şuraya. Annenin yanına otur yavrum. Bay Richmond, polis müdürü. Kendisi sana bazı sorular sormak istiyor. Onları cevaplandır. Bu sorular senin 2 yıla yakın bir zaman önce gördüğün olayla ilgili. Sen bu olayı sadece bir kişiye anlattın sanırım. Yalnız bir tek kişiye, öyle değil mi? Evet, Joyce'a anlattım. Arkadaşına ne söylemiştin? Bir cinayete tanık olduğumu. Bunu başkasına anlattın mı? Hayır, fakat Leo durumu anladı sanırım. Kapı aralarından sessizce içeride konuşulanları dinlerdi. Başkalarının sırlarını öğrenmeye bayılırdı. Joyce'un cadı partisinin hazırlıklarının yapıldığı gün bir cinayete tanık olduğundan söz ettiğini herhalde duydun. Bu doğru muydu? Hayır. Joyce sadece benim ona anlattıklarımı tekrarlamış. Ama tabii sanki cinayeti kendisi görmüş gibi davranmış. Şimdi bize ne gördüğünü anlatır mısın? Önce o olayın bir cinayet olduğunu anlamadım. Bir kaza olduğunu sandım. Yukarıda bir yerden düştüğünü düşündüm. Bu olay nerede oldu? Taş ocağı bahçesinde. Eskiden havuzun bulunduğu çukurlukta. Ben bir ağacın dalları arasındaydım ve bir sincabı seyrediyordum. İnsanlar onları seyrederken çok sessiz olmalıdır. Yoksa sincaplar kaçıverir. Çok da çeviktir onlar. Bize gördüklerini anlat. Bir erkekle bir kadın Olga'yı kaldırmış, bahçe yolundan götürüyorlardı. Onu hastaneye veya taş ocağı köşküne götürdüklerini sandım. Sonra kadın birdenbire durarak, biri bizi gözetliyor dedi. Dönmüş, benim olduğum ağaca bakıyordu. Nedense onun hali beni korkuttu. Hiç kımıldamadım. Adam, saçmalama diye mırıldandı. Yollarına devam ettiler. Kızın eşarbı kanlıydı. Sonra adamın elinde kanlı bir bıçak da vardı. O zaman birinin onu öldürmeye kalktığını sandım ve yine hiç sesimi çıkarmadım. Korktuğun için mi? Evet, ama neden korktuğumu da bilmiyorum. Bu olayı annene anlatmadın mı? Hayır, belki onları seyretmemem gerekirdi diye düşündüm. Ertesi günü hiç kimse bir kazadan söz etmedi. Ben de olanları unuttum. O olayı hiç düşünmedim. Sonra birdenbire durdu. Polis müdürü bir şey söylemek için ağzını açıp onu tekrar kapattı. Poirot'a bakarak hafif bir işaret yaptı. Belçikalı, "Evet Miranda," dedi. "Sonra ne oldu?" Sanki bana o olay bir daha tekrarlanıyormuş gibi geldi. Bu kez yeşil bir ağaç kakanı gözetliyordum. Mazıların arkasına gizlenmiş, hiç kımıldamadan sessiz sedasız ona bakıyordum. O iki kişi bu kez bir banka oturmuş konuşuyorlardı. Ege'de bir adadan söz etmekteydiler. Kadın, "Her şey tamam," dedi. "Ada artık bizim. Oraya istediğimiz zaman gideriz. Ama acele etmememiz, işleri ağır ağır ayarlamamız daha doğru olur." Sonra ağaç kakan uçtu, ben de kımıldandım. Kadın o zaman, "Şşş," diye mırıldandı. "Sesini çıkarma. Biri bizi gözetliyor." Bu sözleri daha önceki gibi, yani aynı tavırla söylemişti. Yüzünde de aynı ifade vardı. Yine korktum. Sonra da olanları hatırladım. Ve o anda durumu anladım. Daha önce gördüğüm bir cinayetti. O ikisi de bir ölüyü taşımışlardı. Onu bir yere saklamaya götürmüşlerdi. Artık bir çocuk değilim ben. Artık her şeyi, bunların ne anlama geldiğini biliyordum. Kan, bıçak, hareketsiz vücut. Polis müdürü sordu. Ne zaman oldu bu olay? Miranda bir an düşündü. Geçen Mart, Paskalya'dan biraz sonra. O iki kişinin kim olduklarını kesinlikle söyleyebilir misin Miranda? Tabii. Kimlerdi onlar? Rowena Drake ile Michael Garfield. Miranda bu sözleri dramatik bir tavırla söylememişti. Sesinde hafif bir hayret var gibiydi. Polis müdürü. Bu olayı kimseye anlatmamışsın. Neden? Bu olayın bir kurban ayini olabileceğini düşündüm. Bu fikri sana kim verdi? Michael. O bana kurbanların gerekli olduğunu söyledi. Poirot şefkatle. Michael'ı seviyordun değil mi dedi. Miranda başını salladı. Aa evet, onu çok seviyordum. 25. Bayan Oliver, sonunda sizi yakaladık dedi. Bize her şeyi anlatmalısınız. Kararlı bir tavırla Poirot'a bakıyordu. Neden daha önce gelmediniz? Polisi araştırmalarında yardım etmek zorunda kaldım madam. Bırakın onlar kendi işlerini görsünler canım. Sahi, Poirot, Rowena Drake'in cinayetlerle ilgisi olabileceği nereden aklınıza geldi? Kimse ondan şüphelenmiyordu. Önemli bir delil elime geçer geçmez durumu anladım. Neymiş o önemli delil? Su. Katil partide olan, üstünün ıslanmaması gereken, buna rağmen elbisesi ıslak olan biriydi. Joyce Reynolds'ı öldüren kimsenin elbiseleri muhakkak ıslanmıştı. Kuvvetli bir çocuğun başını suya sokar ve orada tutarsanız, mutlaka o zavallı bir hayli çırpınır. Sizin üstünüz başınızda sırılsıklam olur. Tabii bunu açıklamak için de masumca bir hikaye uydurursunuz. O gece herkes alevli ejderhaya daldığı sırada Rowena Drake Joyce'u kütüphaneye götürdü. Tabii kızın hiçbir şeyden şüphe ettiği yoktu. Çünkü Miranda ona sadece bir cinayete tanık olduğundan söz etmiş fakat katillerin kimler olduğunu da söylememişti. Rowena Drake Joyce'u öldürürken üstü başı ıslandı. Bunun içinde hiçbir şeyden haberi olmayan bir tanık, yani Miss Whittaker'ı bularak o vaza sahnesini oynadı. O arada kütüphanenin kapısında kendini şaşırtan bir şey görmüş gibi unutmadı. Elizabeth Whittaker durumdan hiç şüphelenmedi ama Miss Emlyn olayı öğretmenden öğrenir öğrenmez işin iç yüzünü anladı. İşte bu yüzden de Miss Whittaker'ı o hikayeyi bana anlatması için zorladı. Poirot bu yanı düzeltti. Yani ben daha işin başında Joyce'un katilinin kim olduğunu biliyordum. Demek Joyce cinayet falan görmemişti. Ama Bayan Drake bunu bilmiyordu. Fakat kadın, Michael Garfield ile birlikte Olga Seminoff'u öldürdükleri zaman birinin kendilerini gördüğünden daima şüphe etmişti. Cinayeti görenin Joyce değildi, Miranda olduğunu ne zaman anladınız? Herkesin Joyce'un yalancının biri olduğu hakkındaki iddialarını kabul etmek zorunda kaldıktan sonra, o zaman cinayet tanığının aslında Miranda olduğunu sezdim. Kız her zaman taş ocağı bahçesine giderek sincaplarla kuşları seyrediyordu. Bana da söylediği gibi en iyi arkadaşı da Joyce'tu. Miranda toplantıda yoktu. Onun için yalancı Joyce, sizi etkilemek arzusuyla bir cinayete tanık olduğundan söz etti. Oh ne güzel. Suçu benim üstüme atın bakalım. Ben böyle bir şey söylemedim. Romancı düşünceli düşünceli mırıldandı. Rowena Drake. Onun katil olduğuna hala inanamıyorum. Tam katil olabilecek tipte bir kadındı. Ya Michael Garfield? Doğrusu Rowena ile o garip bir çift oluşturuyorlardı. Evet, Rowena Drake gayet güzel, becerikli bir kadın ve müthiş bir organizatördü. Üstelik iyi bir aktristi de. Leon'un ölümünü anlatırken hıçkırmasını ve kupkuru mendiliyle gözlerini kurulamasını seyretmeliydiniz. İğrenç. Size kimlerin iyi, kimlerin kötü insanlar olduğunu sorduğumu herhalde hatırlıyorsunuz. Michael Garfield kadına aşık mıydı? Michael Garfield'ın kendisinden başkasını sevebileceğini hiç sanmıyorum. Adam para istiyordu. Bol para. Belki de başlangıçta Bayan Lillian Smith'i idaresi altına alarak ona kendi lehine bir vasiyetname yaptırabileceğini sanıyordu. Fakat Bayan Lillian Smith o tip bir kadın değildi. Şu sahtekarlık meselesini anlatsanıza. Ben o işi hala anlamış değilim. Başlangıçta bu durum benim de aklımı bir hayli karıştırdı. Ama düşününce meseleyi anladım. Bunun için olanları göz önüne almanız gerek. Bayan Lillian'ın ölümünden sonra o büyük servet kime kaldı? Rowena Drake'e. Ortaya çıkarılan vasiyetnamenin sahte olduğu o kadar belliydi ki, her avukat daha ilk bakışta bunu anlardı. Buna itiraz edilir, yazı uzmanları da tanık olarak dinlendikten sonra bu vasiyetnamenin hükümsüz olduğuna mahkemece karar verilirdi. Rowena Drake'in kocası ise o sıralarda öldüğüne göre o büyük servette kadına kalırdı. Peki gündelikçi kadının altını imzaladığı vasiyetname? Bana kalırsa Bayan Lillian Smith, Rowena Drake'in daha kocası ölmeden önce Michael Garfield'la sevişmeye başladığını sezmişti. Çok öfkelendiği için her şeyini Olga'ya bırakmaya karar vererek o vasiyetnameyi yaptı. Herhalde Olga da koşup bu müjdeyi Michael Garfield'a verdi. Çünkü kız bahçe mimarıyla evleneceğini sanıyordu. Ben kızın Leslie Ferrier'le seviştiğini sanıyordum. O Michael Garfield'ın uydurduğu bir hikayeydi. Böyle bir macerayı kimse duymamıştı. Peki madem adam Bayan Lillian Smith'in bütün servetini Olga'ya bırakacağını biliyordu, neden kızla evlenerek o parayı ele geçirmedi? Herhalde sonunda paranın gerçekten Olga'ya kalacağına pek ihtimal vermiyordu. Mahkeme, Bayan Lillian Smith'in ihtiyar ve yaşlı bir kadın olduğunu göz önüne alarak, Olga'nın tesiri altında o vasiyetnameyi hazırlamış olduğuna karar verebilirdi. Ayrıca para, Olga'ya kalsa bile herhalde kız, Ege'de bir ada satın almayı beceremez, hatta belki böyle bir şey hiç yanaşmazdı. Olga Michael'ı beğeniyordu ama o aslında kendisinin İngiltere'de oturmasını sağlayacak iyi bir eş olarak bakmaktaydı. Ya Rowena Drake? O Michael Garfield'a çılgıncasına aşıktı. Kocası yıllardan beri sakattı. Kadın orta yaşlıydı ama çok itirazlı bir kadındı. Ve karşısına inanılmayacak kadar güzel bir adam çıktı. Zaten kadınlar bahçe mimarına kolayca aşık oluyorlardı. Ama Michael Garfield'ın istediği aşk değildi. Ne aşk, ne de kadınların güzelliği. O kendi elleriyle güzellikler yaratmak istiyordu. Bu onda sabit bir fikir haline almıştı. İstediğini yapabilmek için de paraya, büyük bir servete ihtiyacı vardı. Sevgiye gelince, Michael Garfield sadece kendisini seviyordu. Şu eski Yunan efsanesindeki Nergis gibi. Bayan Oliver kulaklarına inanamamıştı adeta. Bir insanın Ege Denizi'nde bir adaya sahip olabilmek için cinayet işleyeceğini aklım almıyor inanın. Ama Michael Garfield de bu bir sabit fikir halindeydi. Belki gazetelerde zengin bir armatörün karısı için böyle bir adayı eşsiz bir bahçe haline soktuğunu okumuştu. O da böyle bir bahçe yaratmak istiyordu. Ama bir kadın için değil, kendisi için. Çılgınca bir düşünce bu. Tabii Michael Garfield de değildi zaten. Eşi bulunmayan bir bahçe haline sokacağı o adanın hayaliyle yaşıyordu. Rowena Drake ise kendisine aşıktı. Bahçe mimarı için Rowena istediğini yapabilmesini sağlayacak bir para kaynağından başka bir şey değildi. Evet, adam deliydi. Tanrı mahvedeceklerinin önce aklını alır. Demek adayı o kadar çok istiyordu ki Rowena Drake bile bu yüzden tahammül edecekti. Onun ukalalıklarına dayanacaktı. Bazen kazalar oluverir. Herhalde Rowena Drake de bir müddet sonra böyle bir kazaya uğrayıverecekti. Bir cinayet daha ha? Evet, olay basit bir şekilde başladı. Olga'nın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Çünkü o yeni vasiyetname yapıldığını biliyordu. Ayrıca sahtekarlık suçu da onun üzerine yüklenecekti. Bayan Lillian Smith'e yaptığı vasiyetnameyi hazırlattılar. Sahte olduğu hemen anlaşılacaktı bunun. Tabii Leslie Ferrier'in bu işi yapmakla kendi idam fermanında imzalamış olduğunu biliyorlardı. Michael Garfield bana Olga'nın Leslie ile seviştiğini söyledi ama aslında bu yalandı. Leslie Ferrier'e sahtekarlık için parayı da Michael vermişti. Olga ile flört eden de Michael'dı. Tabii kıza durumu Bayan Lillian Smith'e söylememesini sıkı sıkı tembih etmiş, ileride evleneceklerini söylemişti. Ama kızla tatlı tatlı konuşurken kafasında da onun nasıl öldürüleceğini planlıyordu. Olga Seminov'un sahtekarlık suçundan hapse atılması şart değildi. Ondan şüphelenilmesi yeterliydi. Kız birdenbire ortadan kaybolunca da herkes onun kaçtığını, hatta hanımının ölümüne sebep olduğunu bile düşünecekti. İşte böylece zamanı gelince Olga Seminov öldürüldü. Nezli Feriyer de öyle. Ama herkes delikanlının ölümüne kıskançlığın sebep olduğunu sandı. Olga'nın cesedinin civarda bir yere gizlendiğinden emindi. Miranda'nın ona ısrarla dilek kuyusunun yerini sorduğunu duyduğum zaman da durumu anladım. Bahçe mimarı bunu yapmak istemiyordu. Bayan Goodbody ile konuştuğum zaman bana kuyuyla ilgili bir imada bulunmuştu. Ding Dong'da, Kedi Kuyu'da. Kuyunun taş ocağı korusunda olduğunu duyunca Olga'nın cesedinin oraya saklandığına iyice inandım. Rowena Drake ve Michael Garfield. Soğukkanlı bir çift. Evet, onlar Olga'yı öldürdükten sonra artık işin yolunda olduğunu sanıyorlardı. Ne var ki, sonra Joyce toplantı günü bir cinayete tanık olduğundan söz edince, Rowena Drake demek o sırada bahçede saklı olan bu kızmış diye düşündü. Ve hemen harekete geçti. Ama daha olay sona ermemişti. Bu sefer Leo ona giderek para istedi. Çocuk neler keşfetmişti bunu bilmiyorum. Fakat o Joyce'un kardeşiydi. Çocuğun da ablası gibi bir şeyler bildiğini sandılar. Tabii bu yüzden Leo'yu da ortadan kaldırdılar. Bayan Oliver, o kadar yakışıklı bir adamın böyle aşağılık bir insan olması ne kötü diye söylendi. Odada bir kadın daha vardı ve o ana kadar ağzını açmamıştı. Şimdi usulca koltuğundan kımıldandı. Evet, Poirot. Michael Garfield güzel bir adamdı diye başını salladı. Güzelliğe de aşıktı. Elleriyle yeni güzellikler yaratabilmek için yapmayacağı şey de yoktu. Bir bakıma Miranda'yı da seviyordu sanırım ama kendini kurtarmak için onu da feda etmeye hazırdı. Kızın ölümünü dikkatle planlamış, onu lokantada yanınızdan nasıl kaçacağını da anlatmıştı. Miranda'yı daha sonra yanında altın kupayla tepede bulacaklardı. Judith Butler, deli dedi, o deliydi. Madam, kızınız emniyette artık. Yine de benim bilmek istediğim bir şey daha var. Size her şeyi anlatırım Monsieur Poirot. Miranda, Michael Garfield'ın kızı değil mi? Judith bir an sesini çıkarmadı. Sonra usulca fısıldadı. Evet. Ama Miranda, Michael'ın babası olduğunu bilmiyor. Hayır, bundan haberi yok. Michael'la burada karşılaşmamız kötü bir tesadüf. Onunla pek genç bir kızken tanıştım ve çılgıncasına aşık oldum. Ancak sonra korkmaya başladım. Korkmaya mı başladınız? Evet, bunun nedenini de bilmiyorum. Yumuşak görünüşlüydü ama bu aslında acayip bir soğukluğu ve hainliği gizlemekteydi. Ona çocuğum olacağını söylemedim bile. Uzaklarda bir yere giderek Miranda'yı orada dünyaya getirdim. Sonra da pilot olan kocamın kazada öldüğü hakkında hikaye uydurdum. Woodley'de hemen hemen bir rastlantı sonucunda geldim. Manchester'da tanıdıklarım vardı. Onlar bana iş bulabilirlerdi. Sonra bir gün Michael Garfield buraya, taş ocağı bahçesinde çalışmaya geldi. Buna pek aldırmadım. O da öyle sanırım. Ne de olsa o macera çok gerilerde kalmıştı. Ama sonradan Miranda'nın bahçeye ne kadar sık gittiğini fark edince endişelenmeye başladım. Poirot başını salladı. Evet, adamla kızın arasında bir bağ vardı. Onları bir arada gördüğüm zaman birbirlerine çok benzediklerini fark ettim. Yalnız Michael kötüydü. Kızınız ise masum ve zeki. Hiçbir kötü tarafı yok onun. Masaya giderek bir zarf aldı. Bundan çıkardığı bir resmi kadına uzattı. Kızınız. Judith resme baktı. Bunun altında Michael Garfield'ın imzası vardı. Poirot. Bu resmi küçük Çağlayan'ın yanında yaptı. Bana da Miranda'yı unutmak istemediğini söyledi. Kızını unutmaktan korkuyordu ama bu Miranda'yı öldürmesine engel olmayacaktı. Judith, o ne yaptığını biliyordu. Acaba ileride pişman olmayacak mıydı, dedi. Poirot cevap vermedi. Gözlerinin önünde bir sahne belirmişti. Üzerinde çift taraflı balta işareti olan bir megalitin yanında yatan inanılmayacak kadar güzel bir adam ve yerde duran boş bir altın kupa. Evet, Michael Garfield son anda yakalanacağını anlayınca intihar etmekten başka çare bulamamıştı. Poirot, Michael diye düşündü. Kendine yakışır bir şekilde öldü. Ne yazık ki Ege Denizi'nde cennet gibi bir bahçe olmayacak. Ama onun yerine Miranda yaşayacak. Judith'in elini tutarak öptü. Hoşça kalın madam. Kızınıza selamlarımı söyleyin. Miranda daima size hayatını borçlu olduğunu hatırlayacak. Hatırlamaması daha iyi. Bazı hatıraların gömülüp unutulması doğru olur madam. Poirot Bayan Oliver'ın yanına gitti. İyi geceler Sher madam. Çok ilginç bir maceraydı bu. Beni çağırdığınız için. Romancı öfkeyle bağırdı. Evet, yine beni sorumlu tutun bakalım. Kitabın sonu 21 Nisan 2000.